her gün bir kanun koyup her gün de değiştiriyorsunuz. Allah'ın bir tane kanununun yanlış olduğunu lütfen ispatlar mısınız? Bizim medeniyetimizde ana babaya hürmet vardı. Bizim medeniyetimizde insanlar arası ilişkiler güzeldi. Bizim medeniyetimiz huzur veriyordu. Sizin medeniyetiniz huzuru aldı götürdü. Sen ne terbiye verebildin mektebinde ne de kanununla korkutabiliyorsun.
İnnel hamdelillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين قيمتli kardeşlerim Hud suresinde Allah Azze ve Celle peygamberimize onların laflarından dolayı sıkılıp da ne derler diye düşünüp de sana vahyolunan bu kelamullahın bir kısmını anlatmayacak mısın? Bu ayetlerin bir kısmını terk mi edeceksin ey Resulüm demişti. Allah Resulü haşa böyle bir şey yapacak değil tabii ki. O kendisine vahyolunan kitabın tamamını anlatır. Sadece bir kısmını değil. Ama Allah Azze ve Celle zaman içerisinde ümmet-i Muhammed'in içinden bazı hocaların, bazı Müslümanların, kafirlerin laflarından ötürü Kur'an'ın bir kısmını saklayacaklarını bilmekteydi. Onlar kolay olan meseleleri anlatacaklar, insanların kabullenebileceği meselelere temas edecekler. Ama İslam düşmanlarının kabul etmeyecekleri, kabul etmekte zorlanacakları bir takım meseleleri ise saklayacaklardır. Aslında Allah Azze ve Celle bu ayetiyle Peygamberimizden ziyade ümmet-i Muhammed'e seslenmekte, hocalara seslenmekte, ey hocalar, ey İslam davetçileri, siz kafirlerin laflarından dolayı kim ne diyecek korkusu içerisinde İslam'ın bir takım hükümlerini açıklamayacak mısınız? Acaba millet ne diyecek, onu mu düşüneceksiniz? Acaba İslam düşmanları nasıl tepki gösterecekler? Bunları mı düşüneceksiniz? Yoksa asıl düşünmeniz gereken Allah'ın bütün ayetlerini açıklamak mı? Allah'ın bir takım ayetlerini açıklayıp da bilhassa bugün için en çok gerekli olan meselelere temas etmeyenler, aslında bunlar Allah'ın dinini açıklamış olmamaktadırlar. Bir takım mevzuları ahlakla ilgili, ibadetle ilgili ya da Allah'ın zatıyla ilgili, Allah'ın varlığıyla ilgili bir takım meseleleri anlatıp da Allah'ın uluhiyet hakkını, rububiyetini anlatmayanlar, kainatta madem ki Allah'ın dediği oluyor, o halde yeryüzünde de Allah'ın dediği olmalı demeyenler, insanlara ey insanlar siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı diye sormayanlar, gelin bütün meselelerde Allah'a teslim olun demeyenler, sadece bulundukları ortamda insanların kabul edebileceği yahut da kafirlerin çok tepki göstermeyeceğine inandıkları bir takım meselelere temas edenler, ayetlerin bir kısmını saklamış olmaktadırlar ve bunlara Allah'ın laneti vardır. Allah Azze ve Celle Peygamberimiz böyle bir şey yapmadığı halde onu uyarmakla aslında bütün ümmeti uyarmış olmaktaydı. Hatırlayın Yunus suresinde Allah Azze ve Celle Peygamberimize ey Resulüm sen sana indirilenlerden şüphe ediyorsan o zaman ehli kitaba sor demişti. Buna benzer birkaç ayette Peygamberimize eğer şüphe ediyorsan veya şüphelenirsen ileride kalbine bir vesvese girecek olursa o gibi durumlarda yapman gereken şudur şeklinde Peygamberimize yol gösterilmişti. Allah Resulü hadiste buyurmuştu ki ne şüphe ederim ne de ehli kitaba sorarım. Allah Resulü elbette ki şüphe etmiyordu ve tabii ki kimseye sorma ihtiyacı da duymuyordu. Allah da onun kalbinin böyle olduğunu çok iyi bilmekteydi. Ama Allah Azze ve Celle demek istiyordu ki farz-ı misal böyle bir şey olacak olsa, kalbinde bir vesvese hasıl olacak olsa, acaba bana gelen vahiy değil de acaba şeytandan mıdır gibi en ufak bir şüpheye düşecek olsan yahut da vesvese kalbine gelecek olsa bil ki bu caiz değil ve hemen önlemini almalısın. Hemen araştırmaya başlamalısın. Gerekirse ehli kitabın kaynaklarına bakıp onlarda da aynı akidenin yer aldığını gördüğün zaman o zaman imanın kuvvetlenir. O zaman anlarsın ki bu Allah'tandır. Nasıl ki en küçük bir şüphe yahut da vesvese bile caiz değil. Aynı şekilde ey Resulüm ayetlerin bir kısmını saklaman da caiz değil. Onlar ne diyecekler diye düşünüp de bir kısım meselelere temas etmemen de caiz değil. Allah ne demişse aynen o şekilde anlatacaksın. Hiçbir şeyi saklamayacaksın. İşte bu aslında dininden ve davasından emin olan insanın halidir. Dininden ve davasından emin olan hiçbir şeyi saklamaz. Hak üzere olduğundan emin olan hiçbir şeyi saklamaz. Hiçbir şeyden utanç duymaz, eziklik duymaz. Acaba şu meseleyi anlatırsam bugünün insanları nasıl karşılarlar? O halde şu meseleyi anlatmayayım demez. Allah Azze ve Celle göndermişse demek ki doğrusu odur der. Allah ne demişse doğrudur der. İnsanlar mı daha iyi bilir, Allah mı daha iyi bilir der. Ve bütün dünya hepsi birleşseler, yanlış söylüyorsun deseler, Allah'ın dediği yanlıştır dese, bütün dünya alem birleşse, onun kalbine zerre kadar ne şüphe gelir ne vesvese. O kadar emindir. Davasından ve dininden emin olanların hali budur. O yüzden onlar hiçbir şeyi saklamazlar. Anlatırlar çünkü Rablerindendir. Sırtlarını Rablerine dayamışlardır. Kendi görüşleri olsaydı belki bir kısmını saklarlardı. Olur ki belki şu kısmı yanlıştır. O yüzden bunu söylemeyeyim hele şimdilik derlerdi. Ama madem ki Allah'tandır o halde bu kesin doğrudur ve bunun tamamının açıklanması lazımdır. Bugün insanların kabullenmekte zorlanacakları rejim gibi bir takım hükümler, el kesme gibi bir takım hükümler, yahut da mesela İslam'da 4'e kadar evlenmeye müsaade edilmiş olması gibi bir takım hükümler, yahut da mirasla ilgili bir takım hükümler, bugünkü insanların kabullenmekte zorlanacakları bir takım meseleler, yerine göre cihat anlayışı, bugünkü insanların kabullenmekte zorlanacakları meselelerdendir. Ve bunlara temas etmemek, bunları anlatmamak, aslında o davadan, o kitaptan tam emin olunmadığının da ifadesi olabilir. Eğer Allah'tansa bundan kesin emin isen, o halde neden söylemiyorsun? İnsanlardan çekiniyorsun da Allah'tan mı çekinmiyorsun? Halbuki Allah çekinilmeye daha layık olandır. Mesela bugün adam akıllı örtünmesi gereken bir kadın, modern çağda yaşadığını hesaba katarak Allah'ın emrettiği, peygamberin hanımlarının örtündüğü şekilde örtüneceğine, bugünkü insanlara kendisini hoş gösterecek, bugünkü insanların kabul etmesi daha kolay olan modeller, modaları takip eder ve o tarzda giyinmeye kendisini zorlar. Bu aslında bir takım hükümleri içini boşaltmaktır ve aslında ayetlerin bir kısmını terk etmektir, sünneti terk etmektir. O ayetler İslam tarihinde nasıl anlaşılmışsa, Allah Resulü'nün hanımları nasıl anlamışsa, nasıl tatbik etmişse, işte onun aslı odur. O şekilde anlayacağına, bugünkü insanların hoşuna gidecek şekilde cazibeli elbiseler giyinerek, başına da bir çaput bağlayarak sanki örtündüğünü zanneder. Bu aslında Allah'ın ayetlerinin bir kısmını terk etmektir. Ve Kur'an işte bunu reddetmektedir. Ey Resulüm, sen onların laflarından çekinip de hele şimdilik şu meseleler dursun, bunları anlatmayayım mı diyeceksin. Böyle bir hakkın yok. Bu ordunun komutanı sen değilsin, benim diyor Allah Azze ve Celle. Ben sana neyi göndermişsem aynen söyleyeceksin. Senin görevin sadece bu. Sen bu davayı zafere götürmekle mükellef değilsin. Zafer Allah'tandır. Kendi kafana göre stratejiler takip etmeyeceksin. Hele şimdi şunun zamanı değil gibi konuşmayacak, düşünmeyeceksin. Kalbinden bile böyle şeyler geçirmeyeceksin. Sana ne gelmişse söyleyeceksin. Zafere ulaştıracak olan Allah'tır. Sen madem ki Müslümsin, Müslümansın, teslim olansın. Allah ne göndermişse aynen ona teslim olacaksın. Aksi halde aslında sen Müslim olmuş olmazsın. Kamil bir Müslim bütün meselelerde Rabbine teslim olur. Bir kısım şeyleri saklamaz. Allah'ın uluhiyeti meselesi, Allah'ın rububiyeti, kainatta Allah'ın Rab olması, Allah'ın kanunlarının geçerli olması, bütün kainatta, bütün mahlukat üzerinde, insan da buna dahil, bu gibi meseleleri terk edenler, şu anda bunun zamanı değil diye düşünenler, şu anda Allah'ın varlığını anlatalım sadece, Allah'ın yaratıcılığını anlatalım sadece, ama Allah'ın kanun koyuculuğunu anlatmayalım diye düşünenler, Allah kainatın Rabbidir de insanın Rabbi değilmiş gibi o meselelere temas etmeyenler, sanki Allah Azze ve Celle insanları başıboş bırakmış, bir mikrobu bile, bir sineği bile başıboş bırakmayan Allah, sanki insanları başıboş bırakmış gibi böyle düşünenler, bu şekilde dinin o kısımlarını anlatmayanlar, bir takım kimselerden çekinenler. Ey Resulüm, işte senin ümmetinden de böyleleri olacak. İşte aslında Allah Azze ve Celle peygambere hitap ederken, hakikatte ümmete hitap etmektedir. Şöyle mi olacak yoksa ileride? Bir kısım hükümleri terk eden, anlatmayan ve tabi zaman içerisinde bundan dolayı da artık sanki o İslam'dan değilmiş gibi o hale gelen bazı hocaların o meselelere temas etmemesinden ötürü unutulan bir din mi olacak? Dinin bir kısmına temas edilmediği zaman tabi ki dinin o kısmı unutulur. Bunun kefareti büyük olur. Bir ayetin unutulması, bunun kefareti büyüktür. İşte ümmet-i Muhammed'e Allah Azze ve Celle demişti ki, yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar savaşın, mücadele edin kafirlerle. din tamamen Allah'ın oluncaya kadar mücadeleye devam edin demişti. Cihat için hazırlık yapın buyurmuştu. Atlar hazırlayın, cihat malzemeleri hazırlayın buyurmuştu. Ümmet-i Muhammed bunu unuttular. Bu ayetin tokadını çok şiddetli yediler. Bunun kefareti çok şiddetli oldu. Asırlarca hala o tokadı yemeye devam ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı'ndan evvel de onun tokadını yiyorduk. O ayetin tokadını yiyorduk. Madem ki o ayet unutuldu, o halde onun tokadı şiddetli olacak. Ve işte sonunda Birinci Dünya Savaşı. Ve o savaşta büyük bir tokat yedik ve halen de yiyoruz, o tokadın devamı geliyor. Bazı ayetlerin unutulması onun bir bedeli olacaktır. Bazı ayetlerin terk edilmesi, hele sonraya kalsın denilmesi, şu meselenin şimdi zamanı değildir denilmesi, aslında onun şiddetli tokadına razı olmak demektir. Hele hele bu mesele, dinin en temeli olan tevhid gibi önemli bir mesele ise, tevhidi anlatılmaması, tevhidin sadece Allah'ın varlığı şeklinde ele alınması, kainatı idare eden Allah'ın yeryüzünü ve insanları idare etmesi biçiminde ele alınmaması, onun terk edilmesi, tevhidin, imanın yarısının terk edilmesi, bunun tokadı şiddetli olacaktır. Onun için Allah Azze ve Celle uyarır peygamberini. Ey peygamberim, sakın ha sakın sana vahyolunanların bir kısmını onlar ne der anlayışıyla terk etmeyesin. Allah her şeye karşı sana yeter. Allah senin vekilindir. Sen sadece Allah'a dikkate alacaksın. Em yekulûne iftara. Yoksa onlar iftira ediyor Allah'a öyle mi diyorlar? Bu aslında peygamber değil, bu da Allah'ın kelamı değildir de. Bu kişi gelmiş, bu kelam Allah'ın kelamıdır diyor, Allah'a iftira ediyor. Öyle mi diyorlar onlar? Eğer öyle diyorlarsa, bunda samimi iseler, bu Kur'an'ın kelamullah olduğunu hakikaten inanmıyorlarsa, hakikaten inanmıyorlarsa, işte onlara Allah Azze ve Celle meydan okumaktadır. Ve Peygamberimizi de meydan okumaya davet etmektedir. Onlara de ki o zaman ey Resulüm, قُلْ فَأْتُوا بِأَشْرِ سُوَرْ مِسْلِ مُفْتَرَيَاتِ. Haydi o zaman, madem ki bu Allah'ın kelamı değildir, haydi bunun gibi Kur'an'ın sureleri gibi 10 tane sure getirin. İftirayla dolu olan, Allah'a iftira olarak düzdüğünüz ama Kur'an gibi olan 10 tane sure meydana getirin. Allah Azze ve Celle bazı ayetlerde haydi Kur'an'ın benzerini getirin dedi. Kur'an'ın tamamının benzerini. Bazı ayetlerde 10 tane suresinin benzerini. Bakara suresinde mesela bir tane suresinin benzerini. Bazı müfessirler bunun sırayla geldiğini söylemişlerdir. Önce Allah Azze ve Celle Kur'an'ın benzerini getirin dedi. Onu getiremediler. O zaman 10 tane suresinin benzerini getirin hiç olmazsa dedi. Onu da getiremeyince o zaman buyurdu ki bir tane suresinin bari benzerini getirin. Bakara suresinde öyle dedi. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Eğer şu kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz şu vahiyden şüphe ediyorsanız, o halde haydi onun bir tane suresinin benzerini getirin. Ve de şuhadaikum min dunillahi in kuntum sadikin. Haydi çağırın bütün profesörlerinizi, Allah'ın dışında Allah'a ortak koştuğunuz bütün bilim adamlarınızı da, bütün şairlerinizi de, o ilah olarak gördüğünüz Lahtı Menatı Hübele Uzayı da, her neyi çağırıyorsanız çağırın, haydi Kur'an'ın bir tane suresinin benzerini yazın. Allah Azze ve Celle bunu 14 asırdır söylüyor. 14 asırdır Kur'an dünyayı meydan okuyor. Eğer bir tane suresinin benzeri getirilmiş olsaydı, onun gibi edebiyata sahip, onun gibi gaybden haberler veren, onun gibi hem geçmişten hem gelecekten haber veren, yerine göre onun gibi bilimsel hakikatlere haber veren, onun kurduğu gibi bir medeniyeti kuran, haydi böyle bir kitap meydana getirin. Olmadı mı 10 tane suresini getirin. O da olmadıysa bari bir tane suresini getirin. Öyle bir sure olsun ki Kur'an'ın en kısa suresi gibi, İnne Atayna gibi bile olabilir. Kısa bir satırlık bir sure bile olabilir. Ama öyle bir sure olsun ki kelimeleri arasında Kur'an gibi ahenk olsun.
Öyle bir sure olsun ki onun manası anlatılmakla bitmesin. Haydi öyle bir sure meydana getirin ki gaybtan haberler verin. Öyle bir sure meydana getirin ki bilimsel bazı hakikatleri söyleyin. 1000 sene sonra bulunacak olan bir hakikati bugünden haber edin. Haydi şairlerin benzerini yazamayacağı bir sure meydana getirin. Allah Azze ve Celle 14 asırdır meydan okuyor. Meşhur olan Cahiz'in dediği gibi hem ulemadan hem de şairlerdendir. Demişti ki muarazay bil huruf mümkün olmadı, muharebe bi suyufa mecbur oldular. Harflerle, yani Kur'an harflerden oluşmuştur. Elif gibi, lam gibi, mim gibi. Harflerle Kur'an'a meydan okuyamadılar. Harflerle ona muaraza edemediler. Kur'an'la mücadele edemediler. Onun gibi bir sure meydana getiremediler. O zaman işte muharebe bi suyufa, kılıçlarla İslam'ın karşısına çıkmaya mecbur oldular. Haçlı seferleri yapmak zorunda kaldılar. Halbuki bir tane suresinin benzerini getirseydiler, bütün Müslümanların dinini bırakması mümkündü. O zaman o savaşlara da gerek kalmayacaktı. Neden bir tane suresinin benzerini getirmediniz? Hem çağırın o bütün ilah taslaklarınızı, çağırın bütün bilim adamlarınızı, çağırın kimi çağırıyorsanız, haydi bir tane suresinin benzerini getirin de Kur'an'ın iddiası çürümüş olsun. O zaman 1,5 milyarlık İslam aleminden korkmanıza gerek kalmayacak. Hem o zaman böyle ılımlı İslam gibi uydurma projeler de yapmanıza da gerek kalmayacak. Hem o zaman bu kadar saldırmanıza da gerek kalmayacak. Ölmenize, öldürmenize, zulmetmenize, alçaklaşmanıza da gerek kalmayacak. Namussuzlaşmanıza da gerek kalmayacak. Dünyanın başına bela olmanıza da gerek kalmayacak. Haydi o zaman bir tane suresinin benzerini getirin. O zaman bütün iddia çürümüş olacak. Madem ki getiremiyorsunuz, o halde Müslüman olmuyor musunuz hala? فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Madem ki benzerini getiremiyorsunuz, o halde Müslüman olmuyor musunuz, teslim olmuyor musunuz hala? Allah Azze ve Celle'nin kelamının, Kur'an'ın kelamullah olduğunun delilleri çoktur. Bunları bilmek insanın imanını kuvvetlendirir ve insanın itminana ulaşmasını sağlar. Bir insan sadece Kur'an kelamullah'tır diyebilse hakkıyla iman edemeyebilir, imanı kemale eremeyebilir. Mutmain olamayabilir. İnsanlar Kur'an kelamullah'tır dediği için o da kelamullah derse, herkes Allah'ın kitabıdır dediği için o da Allah'ın kitabıdır derse, kalabalığa uydum derse, o insanda hiçbir zaman sağlam bir iman hasıl olmayacaktır. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyurur ki اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَى Allah'tan hakkıyla ancak alimler korkar. İlim sahipleri delillerini bilirler. Alimle cahilin bir farkı da odur. Cahil de bilir, alim de bilir ama alim delilini bilir. O meselenin delilini bilir, neden öyle olduğunu bilir. Araştırmalar yapmıştır ve kalbi mutmainliğe ulaşmıştır. İlmi araştırmalar sonucunda insanın kalbi mutmainliğe ulaşır. İşte o zaman bir kez Kur'an'ın kelamullah olduğundan emin olduğunda, işte şu sure gibi bir surenin meydana getirilemeyeceğine kalbi tam mutmain olduğunda, ondan sonra bütün dünya gelse aksini söylese hiçbir zaman onun imanına bir şüphe gelmeyecektir. Şüphelerden ve vesveselerden kurtulmak, gerçekten mutmain olabilmek, delilleri bilmekle mümkün olur. O yüzden Kur'an'ın kelamullah olduğunun delilleri bilinmeli. Allah Resulü'nün Resulullah olduğunun delilleri bilinmeli. Ahiretin gerçekleşeceğinin delilleri bilinmeli. Allah'ın zatının ve uluhiyetinin, rububiyetinin delilleri bilinmeli. Bunlar bilinmediği takdirde sadece bir kabul ile, inanç ile hiçbir zaman hakiki imana ulaşılması mümkün değildir. Onun içindir ki anasından babasından Müslüman olanlar, bunlar araştırma yapmadan, tahsil görmeden, ilmi araştırmalar yapmadan Müslüman olmuşlar ve orada da kalmışlardır. İlerleyememektedirler onlar. Onlar hiçbir zaman araştırmadıkları için yerlerinde saymaktadırlar. Ama icabında dün Müslüman olmayan birisi araştırmaları sonucunda meseleyle ilgilenmiş ve araştırmaya başlamış, ilgisinin sonucunda şüpheye
ulaşmış, şüphelerden bazılarından kurtulmuş, zan mertebesine yükselmiş, sonra zan mertebesinden de kurtulmuş, %100'e ulaşmış, inanmış ama hala imana ulaşmamış olan bu insan, araştırmacı bir insan olduğu için araştırmalarına devam eder ve bir gün gelir imana ulaşabilir. Ama öbür Müslüman ise zaten hiç araştırma yapmadan, anadan babadan Müslüman olduğu için yerinde sayar. O araştırmaya alışmamıştır çünkü. O kafa yormaya alışmamıştır. Onun içindir ki o yerinde sayar ve Müslüman olarak kalır sadece. Hiçbir zaman hakiki imana, kemaliyatına ulaşamaz. Çünkü deliller araştırmıyor. Çünkü meseleye kafa yormuyor. Onun için öyle bir insanın hiçbir zaman hakiki imana ulaşması mümkün değildir. Onun için kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle 10 tane suresinin benzerini meydana getirin derken, burada başka yerde bir tane suresinin benzerini meydana getirin derken, aslında böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade eder. Bakara suresinde dediği gibi, فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا, yapamadınız ve yapamayacaksınız asla. Hiçbir zaman yapamadınız ve yapamayacaksınız. Bir tane suresinin benzerini getiremeyeceksiniz. O halde فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, o ateşten korkun, öyle bir ateş ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır. O اِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, o kafirler için hazırlanmıştır. Madem ki Kur'an'ın bir tane suresinin benzerini getiremiyorsunuz, o halde Allah'tan korkun, ateşten korkun. İşte bazı müfessirler önce Kur'an'ın tamamının benzerinin getirilmesi istenildi. Sonra olmayınca 10 tane suresinin, o da olmayınca bir tane suresinin hiç olmasa denildi şeklinde böyle bir sıralama yaparlar. Bunda ittifak yoktur. Bunun kesin bir delili de yoktur. Bu bir görüştür sadece. Buna dayanarak hatta bazı alimler Yunus suresinin bundan daha sonra geldiğini söylerler. Hud suresinde çünkü ele almış olduğumuz ayette 10 tane suresinin benzerini getirin buyuruyor. Yunus suresinde ise bir tane suresinin benzerini getirin buyuruyor. O halde diyorlar Hud suresi demek ki daha evvel gelmiş. 10 tane demiş evvela, sonra olmayınca Yunus suresinde bir tane demiş. Bu şekilde anlayanlar var. Ama bu konuda kesin bir delil yok. Onun için Allah Azze ve Celle belki duruma göre, şartlara göre bazen haydi Kur'an'ın benzerini getirin demiş olabilir. Bazen onların itirazlarına göre 10 tane suresinin benzerini getirin demiş olabilir. Yine onların bazı itirazlarına göre haydi bir tane suresinin benzerini getirin demiş olabilir. Onun için bu hususta önce şu ayet gelmiştir, sonra şu gelmiştir gibi bu sayılara göre kesin olarak konuşmak doğru olmayacaktır. Ey Resulüm, onlara sen söyle, eğer hakikaten senin peygamber olmadığını düşünüyorlarsa, bu vahyin de kelamullah olmadığını düşünüyorlarsa, 10 tane sure getirsinler. وَدْعُوا مَنْ اِسْتَتَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, eğer gerçekten doğru ve dürüst iseniz, gerçekten Allah'tan olmadığına inanıyorsanız, haydi o zaman çağırın bütün çağırdıklarınızı, herkesi çağırın, gücünüz yeten herkesi çağırın. Haydi onun bir tane suresinin, 10 tane suresinin benzerini getirin. Allah Azze ve Celle bu şekilde aslında demek istiyor ki siz samimi değilsiniz. Nasıl ki bugün hani mesela başörtüsü meselesinin çok tartışıldığı, anayasa değişikliğinin yapılmaya çalışıldığı şu günlerde, hani bazıları çıkıyorlar, aslında İslam'da böyle bir şey yoktur diyorlar ya, hatırlayın bunlar düne kadar böyle bir şey söylemiyorlardı. Bunlar düne kadar böyle bir şey demiyorlardı. Dinde böyle bir emir yoktur, farz değildir falan demiyorlardı. Şimdi gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaya başladılar ve aslında başörtüsü belki en büyük hizmetini bu şekilde yaptı. Kim kafir, kim Müslüman, kim Allah düşmanı, kim Allah'ın dostu ortaya çıkmasını sağladı. Onlara diyebiliriz ki eğer gerçekten sadıksanız, gerçekten Kur'an'da, İslam'da böyle bir emrin olmadığını düşünüyorsanız, siz bu işin erbabı değilsiniz. O halde bütün dünyada bu kadar alimler var. Haydi onlara sorsanıza. Bu kadar İslami kitaplar var. Haydi onlara sorsanıza. Haydi İslam alimlerini kabul etmediniz. Gidin Yahudilere sorun. Gidin Hristiyanlara sorun.
samimi değilsiniz yani. Samimi değilsiniz. Hristiyanın bile rahibesi örtünüyor. Kör müsün, görmüyor musun? Başörtüsünün gerçekten de İslam'da olmadığını hakikaten inanarak söylüyorsan, o zaman İstanbul'un da mesela 1453'te Fatih tarafından fethedilmediğini söyle o zaman. Bütün dünyanın bildiği bir gerçeği inkar etmek mümkün ise, dünyanın neresine gidersen git, her tarafında, bütün mekanlarında, bütün zamanlarında, bütün mezheplerinde, hepsinde başörtüsü farz olarak bilindiği halde, Müslüman kadınlar dünyanın her tarafında örtündüğü halde, eğer sen bu kadar açık bir hakikati inkar edeceksen, o zaman İstanbul'un fethini de inkar etsene. Bu kadar açık seçim şeyler inkar etmek mümkünse, akıl bunu kabul ediyorsa, o halde bunu da inkar etsene. Eğer gerçekten samimi iseniz, haydi o zaman Kur'an'dan bunu olmadığını ispat etsenize. Allah Azze ve Celle nasıl ki o gün meydan okuyordu, bu meydan okuma o gün bugündür, kıyamete kadar da devam edecek. İşte biz de onlara diyoruz ki, madem ki gerçekten İslam'ın emrinin olmadığını söylüyorsunuz, o halde bunu Kur'an'dan ispat etsenize. Allah Azze ve Celle Kur'an'da başörtüsünü emrettiği kesin olarak biliniyor. Ve bir o hükümle amel etmemek insanı kafir yapmazsa da, yalnızca günahkar yaparsa da, tabi o günahın sonunda da cehenneme gitme ihtimali vardır. Eğer Allah affetmeyecekse, affetmezse, ondan dolayı da cehenneme gitme ihtimali var. Ama hükmü inkar etmediği müddetçe de kafir olmayacaktır. Ama hükmü inkar edenlere gelince, işte onların küfründe şüphe yoktur. Hakikatte onlar Allah'la savaşanlardır. Hakikatte onlar resmen Kur'an'ı aslında inkar edenlerdir. Şu memlekette aslında çok insan takiyeci yapılmıştır. Baskı sistemlerinde hep böyle olur. Hangi memlekette eğer hürriyetler az ise, kısıtlamalar çoksa, bir bakıma yarı diktatörlük varsa, o memlekette insanlar takiyeci olacaklardır. Onlar Müslümanları bununla itham ediyorlar. Hakikatte siz layık değilsiniz ama layıkız diyorsunuz, kendinizi gizliyorsunuz, takiye yapıyorsunuz diyorlar. Peki ya siz? Hakikaten siz takiye yapmıyor musunuz? Haydi Müslümanların başında tehditler var. O yüzden takiye yapmak zorunda kalıyorlar. Sizin yüzünüzden, sizin o zalimliğinizin yüzünden. Nice zulümler yaptınız bu zamana kadar. O zulümlerin yüzünden belki bazıları korkaklaştı ve bunu bir yol haline getirdi. Hakikaten de takiyeci oldu. Olabilir. Peki onlar haydi bundan dolayı takiye yapıyorlar. Ya siz neden dolayı takiye yapıyorsunuz da gerçekte Allah'ın düşmanı olduğunuz halde neden saklıyorsunuz? Hakikatte siz Kur'an'a inanmıyorsunuz. Doğruyu söylesenize. Hakikatte siz peygamberin peygamberliğini kabul etmiyorsunuz. Özel konuşmalarınızda siz aslında bunları konuşmuyor musunuz? Aslında Kur'an'ı reddetmiyor musunuz? Peki siz neden onu saklıyorsunuz? Haydi Müslümanlardan bazıları diyelim ki baskınızdan korkuyor, hapsinizden korkuyor, öldürülmekten korkuyor da bazı hakikatleri saklıyor. Takiye yapıyor, sizden gibi görünüyor. Peki ya sizi kim öldürecek? Siz kimden korkuyorsunuz? Asıl takiyeci olanlar sizsiniz. Eğer sadıksanız davanızda, neden ortaya koymuyorsunuz gerçek kimliğinizi? Neden demiyorsunuz ben inanmıyorum? Neden demiyorsunuz bu Allah'tan değildir? Neden demiyorsunuz? Kur'an'a inanmıyorum desenize, peygambere inanmıyorum desenize, neden Müslüman gibi görünüyorsunuz? Neden münafıklık yapıyorsunuz? Ey Resulüm onlara meydan oku. Festa bime tu'mer. Emrolunduğun şeyi gürleyerek söyle onlara. Gerçeklerin ortaya çıkmasını sağla. Hiçbir şeyden de çekinme ey Resulüm. Haydi onlar Kur'an'ın benzerini getirsinler. Madem ki samimidirler, Kur'an'ın benzerini getirsinler. فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاَعْلَمُوا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ Eğer onlar size cevap veremeyecek olurlarsa ki zaten veremeyecekler, Bakara'da buyurulduğu gibi فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا Yapamadınız ve yapamayacaksınız. Size cevap veremeyecek olurlarsa o halde biliniz ki ey müminler, onlar her ne kadar inkar etmeye devam ederlerse etsinler. Ama siz biliniz ki bu Allah katından indirilmiştir. Madem ki benzeri meydana getirilemiyor. Kur'an buyurdu ki وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Güneş hareket ediyor, yerinde durmuyor. Öyle buyurdu Allah. Güneş gidiyor dedi. Yakın zamana kadar güneş duruyor zannediyordu insanlar. Dünya güneşin etrafında dönüyor, güneş yerinde duruyor zannediyorlardı. Ama Kur'an diyordu ki وَالشَّمْسُ تَجْرِي Güneş gidiyor. Tecri kelimesini Arap sefine içinde, gemi içinde kullanır. Geminin gidişi gibi yani demek istiyor Allah Azze ve Celle. Nasıl ki gemi akar gider, aynen öyle hissetmezsiniz bile hani gemide olsanız. Aynen öyle güneş de gidiyor buyurdu. İnsanlar yakın zamana kadar bunu kabul etmiyorlardı. Allah'ın dediğinin doğru olduğu ortaya çıktı ve sistem olarak güneş ve sistemi etrafındaki uydularıyla birlikte Vega burcuna doğru gittiği hem de çok süratli gittiği ortaya çıktı. 700 bin kilometre saatle gittiği ortaya çıktı. Uçaktan yaklaşık 1000 kat daha süratle gittiği ortaya çıktı. Hakikaten Allah'ın dediği çıktı. Bakın Allah Azze ve Celle güneş gidiyor diyordu. İnsanlar hayır gitmiyor diyorlardı. Allah'ın dediği ortaya çıktı. Allah sizi alaktan yarattı buyurdu. İnsanlar araştırmaları sonucunda gerçekten de insanın alaktan yaratıldığını tespit ettiler. Sonraki aşama, alaktan sonraki aşamada anne karnında mudga aşamasına geleceğini Kur'an söylüyordu. Çiğnenmiş bir et ya da çiğnenmiş bir hamuru düşünün. Hamurun aldığı şekil, ağzınıza koyduğunuz zaman hamur nasıl bir şekil alıyorsa, işte çocuğun anne karnında öyle bir şekil aldığını Kur'an söylüyordu. O zaman Allah Resulü bilim adamıydı da, mikroskopları vardı da, onunla mı inceliyordu çocuğun ne şekilde olduğunu? Kur'an böyle söylüyordu ve bilim geldi, evet dedi, doğru söylüyor. Hakikaten de çocuk anne karnında tam o şekli almakta, mudga şeklini almaktadır. Allah Azze ve Celle, Allah dağları kazık olarak dikti buyurdu. Dağlar olmasaydı sarsıntı olurdu yeryüzünde dedi. Bilim geldi, 20. asırda dedi ki evet Kur'an doğru söylüyor. Hakikaten de dağlar olmasaydı daima depremler meydana gelir. Dağlar olmasaydı balans olurdu. Ve dağlar olmasaydı yeryüzünde daima sarsıntılar meydana gelir. Hiçbir medeniyet de kurulamaz, bir tane ev bile yapılamazdı. Kazık gibi çaktık onları buyurdu Allah. Evet dedi bilim, dağların gerçekten de görünen kısmından daha fazla görünmeyen kısmı var. Toprağın içine kazık gibi çakılmış dedi. Allah ne dediyse bilim de onu söylemek zorunda kaldı. Haydi böyle olan bir tane sure yazsanıza. Bugün bilim tarafından bilinmeyen, ispat edilmemiş, 1000 sene sonra bulunacak olan. Haydi böyle bir şey yazsanıza. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyordu. Ömer şehit olacak, Osman şehit olacak, Ali şehit olacak, Hüseyin şehit olacak, gerçekleşiyordu. Ümmetimin gelecekteki durumu şöyle olacak, gerçekleşiyordu. Yemen feth olacak, İstanbul feth olacak, gerçekleşiyordu. O Resulullah'tı. Haydi siz de haber versenize, 1000 sene sonra olacak olan olayı, 10 sene sonra olacak olan olayı, 5 sene sonra olacak olan olayı, haydi haber versenize. Madem ki Muhammed bunu kendi yazıyor diyorsunuz. Haydi onun benzerini yazsanıza. O halde ey Resul madem ki size cevap veremiyorlar. Biliniz ki enneme unzile bi'ilmillah. O Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Bunu bilin. Ve en la ilahe illahu. Ve bine ikinci olarak bilesiniz ki ondan başka da ilah yoktur. Çünkü madem ki bir benzeri yazılamadı. Bir tane suresinin benzeri yazılamadı. Eğer başka bir ilah olmuş olsaydı yazılırdı yani demek isteniyor.
Madem ki yazılamadı, o halde ondan başka ilah yok. Çünkü bunu ancak ilah yazabilir. Madem ki bir ikincisi yazılamadı, o halde demek ondan başka ilah da yoktur. Bu aslında kainatta Allah'tan başka ilahın olmadığının bir delili olarak kabul edilmelidir. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim bir başka ayette buyurur ki, eğer göklerde ve yerde başka ilahlar olsaydı, o zaman fesat olurdu. Göklerde karmaşa olurdu, yeryüzünde karmaşa olurdu, çarpışmalar olurdu, ilahlar arasında savaşlar olurdu. Nasıl ki bu mükemmel kainatın böyle mükemmel idaresinin her gün yapılıyor olması, hiçbir karışıklığın olmaması, ondan başka bir ilahın, bir otoritenin, bir müdebbirin olmadığını gösteriyor. İkinci bir kayyumun olmadığını gösteriyorsa, aynen öyle işte bu da Allah'tan başka ikinci bir ilahın olmadığını gösterir. Yani eğer Allah'tan başka bir ilah olmuş olsaydı, nasıl ki fesat olurdu kainatta, karışıklık olurdu. Aynı şekilde Allah'tan başka ikinci bir ilah olmuş olsaydı, o takdirde ikinci bir Kur'an yazılabilirdi. İkinci bir sure yazılabilirdi. Bir ilah daha olmuş olsaydı, o da Kur'an gibi bir kitap meydana getirebilirdi. Madem getirilemedi, 14 asırdır. O halde demek ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bu Allah'tan başka ilahın olmadığının bir delilidir. فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Madem ki durum vaziyet budur, o halde hala Müslüman olmuyor musunuz? Allah Azze ve Celle ispat etti. Onları şimdi imana davet ediyor. Madem ki Kur'an'ın benzerini meydana getiremiyorsunuz, 10 tane suresinin bile benzerini, o halde teslim olmalısınız. Eğer gerçekten dürüst iseniz, gerçekten düşünce insanıysanız, gerçekten samimiyseniz, o halde yapmanız gereken şey doğru demek ve teslim olmaktır. Bir düşünce insanı, bir mütefekkir böyle bir durumda teslimiyeti tercih eder. Madem ki siz teslim olmuyorsunuz hakikatlere, o halde siz hakikatleri aramıyorsunuz. Allah Azze ve Celle onların yüzüne vuruyor. Siz aslında gerçekleri arayan insanlar değilsiniz. Gerçekleri aramış olsaydınız, o halde böyle olmazdınız. Böyle bir durumda madem ki evet bir tane suresinin benzerini getiremiyoruz, o halde Allah'tan demek ki bu deyip teslim olmanız gerekirdi. Siz samimi değilsiniz yani. Allah Azze ve Celle sürekli olarak onların samimiyetsizliğini ortaya koyuyor. Onlar gerçekten de Kur'an'ın insan kelamı olduğuna inanıyor değiller. Öyle olsaydı benzerini yazmaya çalışırlardı. Onlar ona inanmıyorlar. Söyler misiniz, Kur'an'ın meydana getirmiş olduğu gibi bir medeniyeti hangi kitap, hangi izim, hangi insan meydana getirmiştir? Kur'an'ın mucizeleri saymakla bitmez. Sadece gayıptan haberler vermesi değil. Rumların tekrar ileride 9 sene içerisinde galip geleceğini söylemişti. İran karşısında mağlup olan Rumların 9 sene içinde tekrar galip geleceğini haber vermişti. Tam 9 sene sonra tekrar Rumlar galip gelmişlerdi İran'a. Haydi sadece böyle değil, gayıptan verdiği haberler değil. Bilimsel mucizeleri de değil. Onun nazmı, icazı da değil. Ondaki yüksek edebiyat, fesahat, belagat da değil sadece. Bir de onun meydana getirmiş olduğu, tarihte ispat edilmiş olan bir medeniyeti var. Haydi onun gibi bir medeniyet meydana getirsenize. Bizim medeniyetimizde ana babaya hürmet vardı. Bizim medeniyetimizde insanlar arası ilişkiler güzeldi. Bizim medeniyetimiz huzur veriyordu. Sizin medeniyetiniz huzuru aldı götürdü. Sizin medeniyetiniz hiç kimseye huzur getirmedi. Sizin medeniyetiniz kadını kadınlıktan çıkardı. Erkek de olamadı, üçüncü bir cins haline geldi. Erkekleri erkeklikten çıkardı, kadın da olamadılar. Onlar da dördüncü bir cins oldular. O halde İslam medeniyeti gibi bir medeniyeti meydana getirecek bir kitabınız yoksa elinizde, teslim olmanız gerekmez mi? Siz her gün bir kanun koyup her günde değiştiriyorsunuz. Allah'ın bir tane kanununun yanlış olduğunu lütfen ispatlar mısınız? Allah şöyle demiş ama yanlış demiş. Bir tane söyler misiniz? Allah mesela şunu haram etmiş, etmemeliydi. Bu yanlış olmuş. Lütfen bir tane örnek verir misiniz? Şunu farz kılmış ama kılmamalıydı, yanlış karar vermiş. Bir tane örnek verir misiniz? Ceza hukukunda şunu şöyle demiş, yanlıştır diyebilir misiniz?
İşte siz mesela herkesin her zaman konuştuğu hırsızların elinin kesilmesi gibi konuları tenkit ediyorsunuz, öyle mi? Peki onun karşısında ona alternatif olarak neyi getirdiniz? Birkaç aylık hapisleri getirdiniz. Hırsızlığı önleyebiliyor musunuz? Alternatif olarak getirdikleriniz, Allah'ın kelamına yanlış dediniz, böyle olmaz dediniz, bu barbarlıktır dediniz. Tabii ki o hüküm de bir sürü şartlarla geçerlidir. Aç kalan bir insan için değil, İslami terbiye görmemiş bir insan için değil, İslam devleti dışındaki bir devlette hırsızlık yapan için değil. Bir sürü şartları var tabii onun. Ama her neyse, sonuçta Allah'ın hükmü o. Ve sen buna yanlış dedin ve onun karşısında bir takım hükümler koydun. Öyle değil, böyle olmalı, bu daha doğru dedin. Peki söyler misin? Çözümleyebildin mi? İslam tarihinde belki 3-5 tane el kesildi ama bu kadar olaylar olmadı, hırsızlık olmadı. 50 yılda bir tane el kesildi, 50 sene o bütün kötülük yapmak isteyenleri durdurdu. Sadece bununla tabii ki durdurmadı İslam, evvela terbiye verdi. Sen ne terbiye verebildin mektebinde, ne de kanununla korkutabiliyorsun. Hem aynı zamanda senin kanunun insan görüşü olduğundan kutsi değil. Etkili olmuyor. Senin kafana dayalı çünkü o. O senin görüşün. O yüzden hırsızı da etkilemiyor. Ama hırsıza deseydin, Allah şöyle diyor, o zaman onun üzerinde etkili olacaktı. Onu İslam terbiyesiyle eğitseydin, Allah'ı onun kalbine yerleştirseydin ve sonra Allah'ın hükmü de budur deseydin, kutsi bir kaynağa dayandığı için tesirli olacaktı. Ama senin kanunu senin kafana dayandığı için insanlar üzerinde tesirli olmuyor. Herkes kanunun bir açığını buluyor ve yapacağını yapıyor. Çünkü sen kutsala dayanmıyorsun, kafana dayanıyorsun sadece. Men kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhi ma'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kim ki dünya hayatını ister, ona bu dünyada iken tas tamam öderiz bütün yaptıklarının karşılığını. Ve onlar asla zulme uğramazlar, haksızlığa uğramazlar. Her kim ki ne yapmışsa karşılığını görecek. Kafir de olsa yaptığı çalışmaların karşılığını bu dünyadayken ona vereceğiz. Ahirete bir şey kalmasın diye. Kıyamet gününde ya Rabbi ben şunları yapmıştım, şunları yapmıştım demesin diye onlara bu dünyadayken vereceğiz. Ahirete hiçbir hisseleri kalmasın diye. Kafirlerin bu dünyadayken onlara verilmiş olan nimetlerin neden verildiğini merak edenlere Allah böyle cevap vermiş oluyor. Hatırlarsanız Hazreti Musa Aleyhisselam da Allah Azze ve Celle'ye bunu sormuştu. Ey Rabbim demişti. Müslümanlara az veriyorsun. Müslümanlar dünyadayken bir sürü musibetlere uğruyorlar. Ya Rab nedendir dedi. Allah Azze ve Celle buyurdu ki şöyle bir bak ey Musa. Musa baktı. Allah ona cennetten bir sahne gösterdi. O kulumun sonunda varacağı yer burasıdır ey Musa. Şimdi görüşün nedir? O der ki ya Rab. Dedi ki ya Rabbi. Eğer sonunda varacağı yer burasıysa vallahi dünyada çektiklerini hiçbir sıkıntıyı hatırlamayacaktır bile. Buraya girdiği zaman hiçbir şey hatırlamayacaktır. İstersen yüzü koyun sürünsün hayatı boyunca. Eli ayağı kesik olsun hayatı boyunca. Buraya girdiği zaman hatırlamaz bile ya Rabbi. Peki ya Rabbi kafirlere neden veriyorsun? Allah ona cehennemden bir sahne gösterir. Ey Musa şöyle bir bak. İşte onların varacağı yer de gireceği yer de burasıdır. Şimdi görüşün nedir? Musa der ki ya Rab sonunda varacakları yer buraysa onlar bu dünyadaki nimetleri hatırlamayacaklar. Dünyada istersen her birisi Firavun gibi, Karun gibi yaşamış olsunlar. Sonunda buraya varacaklarsa,
dünya nimetlerini hatırlamayacaklar bile. İşte Hazreti Musa'nın sorusunun bir cevabı da bu ayette gizlidir. Ya Rabbi neden kafirlere veriyorsun? İşte ayet onu söylüyor. Çünkü Allah adildir, vermesi gerekiyor. Ama ahirete bırakmamak için bu dünyada veriyor. Müslümana gelince Müslümana da verir Allah ama bir de ona sevap verir. Bu dünyada verdiğinin dışında bir de ona sevap verir. Çünkü Müslümanın asıl gayesi Allah rızası ve cennettir. O yüzden Allah Azze ve Celle Müslümanın yapmış olduğu bütün iyiliklerin karşılığını bu dünyadayken vermez. Bu dünya Müslüman için bu yönüyle mücazat dünyası değil. Yani her yaptığının karşılığını bu dünyada almaz. Ama kafire gelince kafir yaptığı güzel şeylerin ya da çalışmaların karşılığını bu dünyada alır. O yönden bu dünya kafir için mücazat dünyası, mükafat dünyasıdır. Ama azaba gelince o yönüyle değil. Çünkü asıl azap ahirete bırakılmıştır. Onların asıl cezası orada verileceğinden dolayı ceza yönünden bu dünya kafir için mücazat dünyası, mükafat dünyası değildir. Mücazat yönünden değildir. Ama mükafat kelimesi ağzımdan yanlışlıkla çıktı. Mükafat yönünden, evet, bu dünya onlar için mükafat dünyasıdır. Çünkü onlar yaptıklarının karşılığını bir şekilde almalıdırlar. Allah Azze ve Celle adildir. Her çalışanın çalıştığının karşılığını vermeliydi. İşte onun için böyledir. Onlara verilecek. Onlar madem ki dünya istiyorlardı, onlara dünyadayken verilecek. Ve onlar haksızlığa uğramayacaklar. اُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ Onlar öyle kimselerdir ki onlara ahirette başka hiçbir şey verilmeyecek, ateşten başka. Onlara sadece ateş verilecek. O yüzden onlara bu dünyadayken her şey verilir. Yaptıkları ne varsa. Tabii bu onların her muradı onlara verilir demek değil. Onlar daha çok şeyler isteyebilirler. Ama Allah Azze ve Celle onlara da çalıştıklarının karşılığını verir. Her muratlarını verecek değil, çalıştıklarının karşılığını verecek Allah Azze ve Celle. Burada Müslümanların kalbine gelebilecek olan bir soruya cevap veriliyor. Ey Müslümanlar, kafire veriliyorsa sebebi bu. Size bu dünyada her yaptığınızın karşılığı verilmiyorsa sebebi de bu. Çünkü Müslümanlara Allah Azze ve Celle esas olarak ahirette verecek. Madem ki bu dünyada bütün herkes bütün hakkını almıyor ve yaptığı her günahın da karşılığını görmüyor. Nice büyük insanlar var ki onlar yaptıkları hizmetlerin karşılığını görmeden ölüp gitmişler. Nice kötüler var ki onlar da yaptıkları günahın cezasını çekmeden geberip gitmişler. O halde hani Allah adildi? Allah Azze ve Celle bu dünyadayken adaleti gerçekleştirmiyor tamamen. Kısmen gerçekleşiyor. Bazen ceza hemen geldiği olur. Mükafatın da hemen verildiği olur. Ama bu nadirdir. Ekseriyetle Müslümanın mükafatı tamamen burada verilmemektedir. Ve kafirin veya zalimin, haksızın da cezası bu dünyadayken verilmemektedir. Ekseriyet de böyledir. Ama kısmen ceza görür. Ama Allah adildir. Adalet ise zerre-i miskal kadar bile olsa şaşmamayı gerektirir. Madem ki bu dünyada bütün ceza verilmiyor, o halde sonraya bırakılıyor. Madem ki bu dünyada bütün mükafat verilmiyor, o halde sonraya bırakılıyor. Allah Azze ve Celle eğer yeni bir dünya meydana getirmezse, ahiret diye bir şey olmasaydı, o zaman nasıl adaletli bir padişah olmuş olacaktı? Her padişahın bir mahkemesi olur. Her devletin bir mahkemesi vardır. Ve küçük meseleler küçük mahkemelerde, mesela küçük meseleler ilçe mahkemelerinde halledilirken, büyük meseleler il mahkemelerine bırakılır. Hatta daha da büyük mesele ise o özel olarak alınır götürülür başkentte, ne bileyim Ankara'da, İstanbul'da mesela, öyle bir yerde özel bir mahkemede, Apo'nun mahkemesi gibi özel bir mahkemeye çekilir. Büyük suçlarda özel mahkemeler kurulur. Küçük suçlarda belki küçük mahkemeler de onlara bakabilir. Yani Allah Azze ve Celle bazı suçların cezasını bu dünyadayken verebilir. Küçük suçlar bu dünyadayken verilir ama esas büyük suçlar onlar sonraya bırakılır. Büyük mahkemeye bırakılır.
وَحَبِتَ مَا سَنَعُوا ف۪يهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Onların her yapmış olduğu, dünyadayken bütün yapmış oldukları şeyler hepsi boşa gitmiştir. Çünkü onlar zaten bütün hedefleri dünya idi. O yüzden onlara da dünyadayken verildi. Esas itibariyle dünya fani olduğundan, dünyada musibet bitmediğinden, her güzel şeyin hemen ardından kötü bir şey gelir. Hatta o güzel şeyin içerisinde bile mutlaka üzüntü veren şeyler olur. Ve sonuçta da hiçbir şey olmaz ve fanidir. Hepsi bırakılır gidilir. Bu dünyadayken Firavun da olsan, Karun gibi zengin de olsan, sonuçta hepsini bırakıp gideceğine göre o halde gerçekten de sadece dünya için çalışmak batıldır. Onların yapmış oldukları şeyler hakikaten de batıldır. Onların yaptıkları şeyler batıl olup gidecek, boş şeyler olup gidecektir. Hiçbir şey kalmayacak. Karun gibi olsa bile hepsini bırakıp gidecek. İşte o zaman ölüm döşeğindeyken anlayacak ki gerçekten de yaptıklarım batıl idi. Gerçekten de boştu.
اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمًا
Şunla şu bir olur mu? Demin anlatılan kimseyle, ahireti inkar eden kimselerle, bütün hedefi dünya olan kimselerle, dünya perestlerle, dünyayı koyması gereken yere koyamamış olanlarla, dünyaya tapmış olanla şu kimse bir olur mu? Rabbinden bir beyine üzerine olan, Rabbinden bir delil üzerine olan, bakın kainata, kainatta her taraf Allah'ın delilleriyle doludur. Akıl insana Allah'ın delillerini gösterir. Göz görür, akıl anlar. Rabbinden böyle deliller üzerine olan, çünkü peygamber gelip diyor ki insanlara, Allah'tır kainatın sahibi ve onun dediği olmalı. Yanlış mı söylüyor? Gerçekten bir beyinesi yok mudur? Beyinesiz mi konuşuyor? Kafadan mı konuşuyor? Bakın kainatta Allah'ın kudretini göreceksiniz. Onun ilmini göreceksiniz. O halde o peygamber de işte onu söylüyor size. Size diyor ki, Allah'a teslim olun ve kainatın padişahına teslim olun. Nefsinize teslim olmayın, şeytana teslim olmayın, kullara kulluk da yapmayın, insanlara da teslim olmayın. Sadece Allah'a teslim olun diyor ve o Allah yalnız layıktır diyor. Yanlış mı söylüyor? Delili yok mudur? Bir beyinesi yok mudur? Delilsiz mi konuşuyor? Kainat onun lehinde bir delil değil midir?
وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ
Ve bir de onun ardından da bir şahit gelmiş. Ona şahitlik yapmak üzere. Yani o peygambere Kur'an verilmiş eline. Bütün deliller kainatın padişahını gösterirken ve o Allah Azze ve Celle'nin kainatı başıboş bırakmadığını ispat ederken, hiçbir şey başıboş değil de insan mı başıboş olacak derken, akıl da bunu kabul ederken, aynı zamanda bunu söyleyen kimseye, o peygambere bir de şahit verilmiş. Bir delil daha verilmiş ona. Kur'an verilmiş. Haydi Kur'an'ın benzerini yazın denilmiş, yazamamışsınız. Kabul etmek zorundasınız. O halde bu kitap kelamullah'dır demek zorundasınız. Ve onun şahidi de bu. Peygamberin şahidi yani Kur'an. Peygamberin peygamber olduğunun şahidi. Madem ki Kur'an'ın bir benzeri yazılamıyor, o halde peygamber peygamberdir.
İnsan, normal bir insan olmuş olsa, peygamber olmasaydı, bu kelam Allah'ın kelamı değil, onun kelamı olsaydı benzeri yazılırdı. Madem ki yazılamıyor, o halde o normal bir insan değil. O kendi sözü değil, o vahiydir. Allah Resulü'nün peygamber olduğunun bir sürü delilleri var. Hem onun diğer mucizeleri, elinden parmakların arasından suyun fışkırması gibi, hurma kütüğünün inlemesi gibi, ayın ikiye yarılması gibi, birçok mucizeleri var ama en büyük mucizesi tabii ki Kur'an'dır. Ona verilmiş olan bu kitap bütün asırlara hitap etmektedir. Sadece o günkü insanlaraydı diğer mucizeler. Parmaklarından su fışkırırsa sadece görenler için mucize olur. Ama Kur'an bütün çağlar için mucizedir. Bütün çağlarda insanlar okuyabilir ve bunun benzerini insanın yazması mümkün değildir diyebilir. Kur'an öyle bir şekilde insanın ruhuna nüfuz eder ki anlarsın ki, insanın derinliklerine öyle bir nüfuz eder ki, anlarsın ki bu insan yaratandandır. İnsanı bu kadar iyi tanıyan bir insan olamaz. Kainatı bu kadar iyi tanıyan bir insan olamaz. Mahlukatı bu kadar iyi tanıyan bir insan olamaz. Anlarsın. Peygamberin en büyük mucizesi budur. İşte onun şahidi Kur'an'dır ve Cebrail'dir. Vahiydir. Ona böyle bir şahit de verilmiş. Hem onun peygamberliğini ispat eden deliller bunlardan ibaret değildir. Eğer o peygamber olmasaydı, ama bu kadar büyük bir başarı sağlamış olsaydı, insanlara, putperest insanları oradan alıp da ne kadar yükseklere çıkardı, elinden su fışkırdığında, insanların bir suresinin benzerini yazamadıkları şu kitabı yazsaydı, kendinin olsaydı, o takdirde, eğer sahte bir peygamber olsaydı ve böyle büyük şeyleri başarabiliyor olsaydı, hiçbir insanın bütün dünyanın başaramadığını o tek başına başarabiliyor olsaydı, o halde neden peygamberim desin ki, ilahım ben derdi. Meydan okuyor, kimse onun yaptığını yapamıyor. Eğer peygamber olmasaydı, o zaman ben ilahınızım demesi gerekirdi. Ama o mütevazi bir hayat yaşadı. Ve ben de sizin gibi bir kulum dedi sadece. Hiçbir zaman bunları ben yapmıyorum dedi. Marifet benim değil dedi. Ben bir hiçim dedi. Hep Allah'a, Allah'tan olduğunu söyledi. Sahte bir peygamber olsaydı, insanların yapamadıklarını, tüm dünyanın yapamadığını yaptığında, kendinde ilahlık sıfatları olduğunu söylerdi. Evet derdi. Ben aslında ilahınızım ama insan kılığında geldim derdi. Kimse de itiraz edemezdi. Bakın mesela Hazreti İsa Aleyhisselam böyle demediği halde sonradan insanlar ne dediler? Madem ki ölüleri diriltiyor, o halde ilahdır demediler mi? Madem ki körlerin gözünü açıyor, o halde ilahdır demediler mi? Demek ki insanlar buna temayüllüdürler. Demek ki bir mucize gördükleri zaman o insan eğer ben ilahınızım dese demek kabul edecekler. Ama buna rağmen Allah Resulü demedi. İşte bu onun peygamberliğinin delillerindendir. Hayatını hiçbir zaman değiştirmedi. Her zaman mütevazi bir hayat yaşadı. Devlet başkanıydı, koca Arabistan'ı idare ediyordu, halifeydi. Önüne altınlar, gümüşler yığılıyordu ama o hasırın üzerinde yatmaya devam ediyordu. Ya Resulallah dedin kendisine denildiğinde, Ömer bir gün gelir ve ya Resulallah bu halin nedir der. Hasırın üzerinde yatmış Allah Resulü, vücuduna hasırın izleri çıkmış. Evinde bir avuç arpa, duvarda bir post ve birkaç tane selam ağacının yaprağı. Başka bir şey yok Resulullah'ın evinde. Ömer ağlar. Ya Resulallah bu halin nedir der. Bizans'ın kralları, Yemen'in bilmem nerenin kralları şöyle şöyle yaşıyorlarken sen böylesin ya Resulallah. Efendimizin cevabı şudur. Ya Ömer istemez misin bu dünya onların olsun, ahirette bizim olsun. Halbuki önünde altınlar yığılıyordu. Saraylar yaptırabilirdi isteseydi. Bu onun peygamberliğinin delillerinden değil midir? Bir insan neden sahte peygamberlik iddia etsin? Ya dünya makamı için, ya dünya nimetleri için. Ya mal mülk için, ya makam için. Allah Resulü ikisini de reddetti. Ne makam sahibi gibi davrandı, ne mal sahibi oldu. Var olanlarını da dağıtıyor, kendisi hasırın üzerinde yatıyordu. İslam'da olmayan şeyler İslam'a sokuyorlar. Bid'atleri çoğaltıyorlar. Bu Allah'a ve peygamberine ve İslam'a iftiradır. Allah namına yalan uyduranlar, onlar diyorlar ki İslam aslında demokrasidir diyorlar. Bazı yönlerinin İslam'a uygun olması onun İslam olduğunu göstermez. Sonuçta demokrasilerde insanların dediği olurken İslam'da Allah'ın dediği olur. Bir insan neden sahte peygamberlik iddia etsin? Ya dünya makamı için ya dünya nimetleri için. Ya mal mülk için ya makam için. Allah Resulü ikisini de reddetti. Ne makam sahibi gibi davrandı, ne mal sahibi oldu. Var olanlarını da dağıtıyor, kendisi hasırın üzerinde yatıyordu. Çoğu zaman aç kalıyordu. Allah'ın Resulü olmasaydı neden böyle bir hayat yaşasın ki? Ey Resulüm, senin için bir de böyle bir şahit var. Sana Kur'an verildi, sana şahitlik yapıyor. Cebrail seninle beraberdir, sana şahitlik yapıyor. Ve bir de bütün bunlardan başka ve min kablihi kitabı Musa imamen ve rahme. İnsanlara imam olarak verilmiş olan Tevrat, Musa'nın kitabı. O da şahitlik yapıyor. İmam olan ve rahmet kitabı olan Tevrat, Allah'ın kelamı. O da şahitlik yapıyor. Yani sorun ey Mekke'nin müşrikleri, istiyorsanız sorun ehli kitaba, sorun Yahudilere, sorun Hristiyanlara hatta, sorun, bir peygamber bekliyorlardı. Sorun onlara. Gerçekten de işte o peygamber geldi. Ensar'ın iman etmesinde bu önemli bir sebep olmuştu. Ensar'dan Mekke'ye gelmiş olanlar peygamberimizi gördüklerinde, peygamberimiz onlara İslam'ı anlattığı zaman, o Medineli putperestlere İslam'ı anlattığında onlar demişlerdi ki vallahi bizim oradaki Medine'deki Yahudilerin söylediği, beklediği, asırlardır bekledikleri peygamber bu olsa gerek. Ve onlardan evvel biz iman edelim dediler ve hemen iman ettiler. Gerek Tevrat'ta gerekse ondan sonraki Yahudilerin kutsal metinlerinde Allah Azze ve Celle o ayetleri muhafaza etmiştir. Onların bir kısmını muhafaza etti. Peygamberimizle ilgili kısmı muhafaza etti. O yüzden onlar aslında peygamberi gördükleri zaman tanıyorlardı. Ayet buyurur ki o ehli kitap var ya, hakikatte onlar peygamberi gördükleri zaman oğullarını tanır gibi tanırlar. İnsan kendi çocuğunu nasıl tanırsa, onlar da aslında peygamberi görür görmez Tevrat'ı bilenler, Tevrat'ta peygamberin vasıflarını okumuş olanlar, ahir zaman peygamberin nasıl olacağını okuyanlar, onlar peygamberi görür görmez oğullarını tanır gibi tanırlar. Mesela Kitab-ı Mukaddes'te Yahudilerin kutsal metinlerinde peygamberimizin başına gelen, hani Hira Dağı'ndayken vahyin başlangıcı var ya, hani meleğin gelmesi, oku demesi, onun okuma bilmem demesi olayı var ya, işte o Kitab-ı Mukaddes'te aynen anlatılmaktadır. O ahir zaman peygamberine melek gelecek, diyecek ki oku lütfen. O der ki ben okuma bilmem. Bu kadar açık. Daha başka bir sürü deliller Tevrat'ta ve ondan sonraki kutsal metin olarak kabul ettikleri metinlerden. Peygamberimizin geleceğine dair, Hicaz dağlarından çıkacağına dair, son peygamberin Hicaz'dan çıkacağına dair deliller Kitab-ı Mukaddes'te. Allah Resulü'nün oradan çıkacağını biliyorlardı. Hatta İbnül Hayyeban adında bir zat, peygamberimizden evvel Şam taraflarında oturan bu adam, Tevrat'ı bilen, ilim sahibi bir insandı ve çok takva sahibi bir insandı. Allah'a şirk koşmayan, muvahhid bir Yahudi idi. Şam'ı bırakmış, Medine'ye gelmişti. Uzun süre orada yaşadı. Kimse bilmiyordu niye geldiğini bu adamın. Bu adam takva sahibi bir adamdı. Ve onlara ölüm döşeğindeyken şunları söyledi.
Bu adam takva sahibiydi, duası kabul olan bir adamdı. Medine'ye yağmur yağmadığı zaman bu adama rica ederlerdi. Onu yanlarında götürürlerdi, sahrada, açık arazide o adam ellerini Allah'a kaldırır, Ya Rabbi yağmur derdi ve yağmur yağardı. Böyle bir insandı, Allah'ın evliyasındandı. O kişi ölüm döşeğindeyken topladı önde gelen insanları ve dedi ki, neden geldim ben Şam'ın güzel havasını, güzel suyunu bıraktım da buralara geldim. Sıcak memlekete geldim. Neden geldim biliyor musunuz? Hayır dediler. Dedi ki, bizim kaynaklarımızda, Yahudi kaynaklarında, Hicaz taraflarından bir peygamberin, ahir zaman peygamberinin buradan çıkacağı yazılıdır. Ben onun için buraya geldim ama hala çıkmadı. Benden sonra çıkacak olursa ona teslim olun. Ona iman edin. O öyle bir peygamber olacak ki ona karşı konulamayacak. O galip gelecek. Ona karşı gelenler mağlup olacaklar. Onun için ona sakın karşı gelmeyesiniz dedi. İşte peygamberimiz güçlendi. Mekke'den sonra Medine'ye geldiğinde, hicret ettiğinde Yahudiler bu bilgilere sahiptiler. Hatırlıyorlardı İbn-i Heyyaban'ın sözlerini. Ve sonra Beni Kureyze hıyanet ettiği zaman Hendek Savaşı'nda Beni Kureyze'nin etrafı çevrilmişti. Allah'ın emriyle etrafları çevrildi. Artık onlara gereken ders verilecekti. Çünkü peygamberimizi öldürmeye kaç defa teşebbüs etmişler, kaç defa hıyanette bulunmuşlardı. Onun için artık cezalarının verilmesi vakti gelmişti. Beni Kureyze'nin etrafı çevrilmişti. İşte o zaman onu hatırlamışlardı Yahudiler. Beni Kureyze Yahudileri. Dediler ki vallahi bu adam işte o İbn-i Heyyaban'ın, o ihtiyarın dediği peygamberdir. Hiç mağlup olmuyor. Tek başınaydı, çıktı yola. Ve şimdi koca bir ümmete sahip oldu. Buna galip gelinilemiyor. Bu hep galip geliyor. İşte bu İbn-i Heyyaban'ın haber verdiği peygamberdir. İçlerinden bir iki tanesi Müslüman oldu. Ama diğerleri yine inat ettiler ve cezaları verildi. İşte imam ve rahmet olarak indirilmiş olan Tevrat'a da baksınlar istiyorlarsa, hatta İncil'de de peygamberimizden haber verilir. Onların kabul ettiği kanonik İncil'lerde, Markos, Matta, Luka, Yuhanna İncil'lerinde peygamberimizden, peygamberimizle ilgili, ahir zaman peygamberle ilgili bilgiler mevcuttur. Onlara da baksınlar istiyorlarsa. Onların kabul etmediği Barnabas İncil'ine de bakabilirsiniz. Orada peygamberimizi anlatır. İsa Aleyhisselam der ki, keşke, sen ahir zaman peygamberimizin dediler, hayır dedi. Keşke dedi, onun ayakkabısının bağını bağlayabilecek kadar değerli olaydım. Allah'ın Resulü'nü bu şekilde övüyordu Hazreti İsa. Ulul azm peygamber Hazreti İsa. Allah'ın kelimesi Hazreti İsa. Allah'ın oğlu değil, Allah'ın kelimesi olan Hazreti İsa. Peygamberimizin hizmetçisi olmayı, ayakkabılarının bağını bağlamayı istiyordu. Keşke ona ümmet olaydım diyordu. Ve Allah onun duasını kabul edecek. Ve İsa yeniden geldiği zaman peygamberimize ümmet olarak gelecek. Onun kitabıyla hükmedecek. Ona yeni bir kitap, yeni bir şeriat verilmeyecek. O peygamberimize ümmet olarak gelmiş olacak. İsterse Tevrat'a, isterse İncil'e baksınlar. Görecekler Allah Resulü'nün şahitliğini. Orada ona dair deliller bulacaklar. Ulaike yu'minune bih. İşte onlar o peygambere iman ederler. Her kim ki bakarsa, araştırırsa o peygambere iman eder. Ve men yekfur bihi minel ahzab fennâru mev'idu. Her kim ki bu ahzaptan, bu hiziplerden, bu gruplardan, bu partilerden, bu taifelerden, bu aşiretlerden, bu ırklardan hangisi inkar edecek olursa işte onların varacağı yer, onlara vaat, onların mev'idi ateştir, cehennemdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim ki bu ümmetten, benden sonra diyor, yani ümmet derken Müslümanları kastetmiyor. Çünkü hakikatte bütün insanlar peygamberimizin ümmeti olmak üzere yaratıldılar. Çünkü Allah Resulü bir kavme gönderilmedi. Bütün insanlığa gönderildi. O yüzden o bütün kendi zamanındaki ve kıyamete kadar bütün insanların peygamberi.
Hepsi onun ümmeti. O yüzden dedi ki bu ümmetten her kim ki Yahudi veya Hristiyan olsun, her kim ki beni duyar da iman etmeden ölecek olursa ebediyen cehennemdedir. Cehennemdeki yerine hazır olsun. Her kim ki ister Yahudi ister Hristiyan olsun, beni duyduğu halde artık Tevrat'ın, İncil'in, o bozulmuş olan Tevrat'ın ve İncil'in, bırakın bozulmuş olanı, hatta gerçeği bile olsaydı onların hükmü kalkmıştır. Her kim ki beni duymuş ama buna rağmen iman etmemiş olursa o cehennemdeki yerine hazır olsun. Said İbn-i Cübey radıyallahu anh der ki ben Kur'an'da Peygamberimizden her ne duyduysam mutlaka Kur'an'da onun bir delilini görürüm der. Kur'an'ı iyi bilen insanın konuşması bu. Kur'an'a iyi hakim olan insanın konuşması. Peygamber der, ne derse, ne duymuşsam Peygamberimden, ben mutlaka onun benzerini ya da aynısını Kur'an'da da görürüm. Bunu da merak ettim diyor. Peygamberim böyle demişti. Her kim ki beni duyarsa, Yahudi veya Hristiyan, kim olursa olsun, beni duyarsa ve iman etmeden ölecek olursa, ebediyen cehennemdedir, cehennemdeki yerine hazır olsun, onun yeri ateştir. Bunun da diyor merak ettim, acaba Kur'an'da bir delili var mıdır? Acaba bunun bu manaya gelen bir ayet var mıdır? Sonra diyor bu ayeti buldum. Evet, her kim ki hangi hizipten olursa olsun, ister Yahudi ister Hristiyan isterse Budist ne olursa olsun, her kim ki beni duyar da iman etmeden ölecek olursa işte onların varacağı yer ateştir buyuruyor Kur'an. Bu hiziplerden hangisi iman etmezse ve men yekfur bihi minel ahzab, o hiziplerden hangisi iman etmeyecek küfredecek olursa fennâru mev'idu, onların mev'idi İşte nardır, ateştir. فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ Sakın bundan şüphe edenlerden olma. Bundan şüphe etmeyi Resulüm. Allah Azze ve Celle Peygamberimize bazen böyle hitap ediyor. Şundan şüphe etme. Hatta mesela bazı ayetlerde Allah'a şirk koşma gibi. Haşa, Peygamber böyle bir şey yaptığından değil. Peygamberimizin böyle bir şüphesi olduğundan da değil. Farz-ı misal yani ey Resulüm, böyle bir şüphe asla sana yol bulmasın. Daima o itminan halini muhafaza eyle. Daima mutmainlik içerisinde ol. Ve ey müminler, siz de öyle. Daima mutmainlik içerisinde olun. Zerre kadar şüphe etmeyin. Onların varacağı yer cehennemdir ve bundan zerre kadar şüphemiz de olmasın. İnnehu'l hakku min rabbik. Bu senin Rabbinden gelmiş bir haktır. Ve lakin ekseren nasi la yu'minun. Ama insanların ekserisi bunlara iman etmemektedirler. Kur'an buyurur ki insanların ekserisine uyacak olursan seni sapıtırlar. Çünkü insanların ekserisi iman etmeyeceklerdir. Çünkü iman sorumluluktur, mesuliyettir. İman hayatı değiştirmektir. İman sadece fikirleri değiştirmek değil. İman sadece inançtan ibaret değil. İman bir hayatın değişmesidir. O yüzden çokları bunu göze alamayacaklardır. Hayatı değiştirmek kolay iş değildir. Dünya perest olmamak, dünya peşin olduğu halde, dünya zevklerine dalıp gitmemek kolay değildir. Nefisle mücadele vermek, şeytanla mücadele vermek kolay değildir. İşte onun için onların çoğunluğu iman etmemektedirler. O imtihanı kaybetmektedirler. İradelerini kullanmadıklarından dolayı. Çünkü iradeyi kullanmak da zordur. وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَارَ عَلَى اللّٰهِ كَزِبًا Kimdir o kimse ki? Daha zalim olan kimdir? Allah'a iftira atandan daha zalim kim vardır? Allah'a iftira atandan daha zalim kimdir? Allah'a iftira atmak nasıl olur? Peygamberimiz buyuruyor ki, mütevatir hadiste, bazıları bu hadisten başka mütevatir hadis yoktur diye iddia etmişlerdir. Sözlü mütevatir yani. Ameli mütevatirler tabii ki daha çoktur. Ama sözlü olarak mütevatiren gelmiş, inkarı küfrü gerektiren, o kadar ki sağlam kanalla gelmiş yani. Yalan üzerinde birleşmesi mümkün olmayan bir topluluk tarafından bir topluluğa nakledile gelmiş yani.
Yani onlarca, yüzlerce insan peygamberimizden duymuş ve hepsi binlerce insana nakletmişler. Bu kadar, hem de kelimesi kelimesine nakletmişler. Öyle bir hadis, mütevatir hadis yani. İşte o mütevatir hadiste Allah Resulü buyuruyor ki, her kim benim adıma kasten yalan yere hadis uyduracak olursa, cehennemdeki yerine hazırlansın. Bana iftira atacak olursa, benim demediğim bir şeyi hadis gibi kitaplara yazarsan, kaynağı olmadığı halde uydurma lafları hadis diye yutturacak olursa insanlara, hadis diye anlatacak olursa, dolayısıyla kıymetli kardeşlerim dikkat etmek lazım. Hadis midir değil midir bilmediğin bir şeyi hadis gibi söylemeyeceksin yani. Hadis uydurmuş olabilirsin, kötü niyetli olmayabilirsin ama hadis uyduranlar sınıfına bilmeden girmiş olabilirsin. Öyle buyurdu. Her kim ki benim adıma yalan yere kasten hadis uyduracak olursa cehennemdeki yerine hazır olsun. Peygamberin adına yalan yere bir şeyler söylemek bile adamı cehenneme sokuyorsa, Allah'a iftira atan, Allah'ın demediğini Allah demiş gibi söyleyen, onlar daha ne kadar zalimdirler. Peygamber adına yalan uyduran bile ebediyen cehennemde. Bunu helal görenler, Allah namına yalan uyduranlar, İslam'da olmadığı halde yine de yalanlar uyduran, Allah'a iftiralar atanlar, onlar ebediyen cehennemde olacaklardır. Mesela adam bir şeyler uyduruyor. Nerede geçiyor bu dediğin zaman, Kur'an'da böyleymiş diyor. Hangi ayette söyler misin? Allah adına yalanlar uyduruyorlar. Bid'atler çıkartıyorlar. İslam'da olmayan şeyler İslam'a sokuyorlar. Bid'atleri çoğaltıyorlar. Bu Allah'a ve peygamberine ve İslam'a iftiradır. Her kim ki bir bid'at çıkartıyorsa, Allah'ın demediğini demiş olur. Peygamberin demediğini demiş olur. Ve bu iftiradır. Allah Azze ve Celle, mesela Allah'ın göndermiş olduğu bu din, acaba bugünkü bir takım izimleri kabul ediyor mu? Allah namına yalan uyduranlar bunu söylüyorlar. Allah namına yalan uyduranlar, onlar diyorlar ki İslam aslında demokrasidir diyorlar. Demokrasi başka bir şey, İslam başka bir şey. Demokrasinin bir takım noktaları İslam'a uygun olabilir. Ama bu demokrasi İslam demek değil veya İslam demokrasiyi tamamen kabul ediyor demek değil. Bazı yönlerinin İslam'a uygun olması onun İslam olduğunu göstermez. Sonuçta demokrasilerde insanların dediği olurken İslam'da Allah'ın dediği olur. Madem ki böyle farklar var, neden onları görmüyorsunuz? Allah'a iftira atıyorlar. Diyorlar ki İslam'da bir demokrasidir. İslam demokrasinin tamamını kabul ediyormuş gibi. Bazı yönlerinin İslam'a uygun olması, diyelim ki fikir özgürlüğü gibi bir takım şeylerin İslam tarafından kabul ediliyor olması, İslam'ın demokrasi olduğunu göstermez. İslam'ın tamamen demokratik bir sistem olduğunu göstermez. Yalan söylemenin, Allah adına yalan uydurmanın gereği yoktur. Nasıl ki mesela bazı kimseler, biz Kur'an'ın hükümlerini almayacağız. O zaman içinde biz Kur'an'ın ruhunu alacağız. Oradaki temel prensipleri alacağız. Ve biz bugün için kendimiz kanun koyacağız. Hem de bizim koyduğumuz kanun ruhunu İslam'dan aldığımız için Allah'ın kanunu sayılır diyecek kadar ileri gidenler Allah'a iftira atmış olurlar. Senin koyduğun kanun senin hükmündür. Allah'ın hükmü değildir. Benim koyduğum bu hüküm Allah'ın hükmü gibidir dediğin zaman, çünkü ben ruhunu Kur'an'dan aldım dediğinde, benim koyduğum bu hüküm Allah'ın hükmüdür dediğinde, Fazlur Rahman'ın dediği gibi, işte o zaman sen Allah'a iftira atmış olursun. Çünkü o senin hükmündür. Bir müçtehidi mutlak olan mezhep sahibi İmam Şafii der ki Risalesinde, ilk usul fıkıh kitabıdır. Der ki bütün dünyada otorite olarak kabul edilen bu büyük imam der ki, eğer biz bir hüküm verirsek, müçtehitler olarak bir hüküm verirsek, nasla dayanıyorsa verdiğimiz hüküm, bir ayete, bir hadise dayandırıyorsak, o hükmümüz
hem zahirde hem batında haktır. Hem Allah katında hem bizim katımızda haktır. Ama bizim verdiğimiz hüküm içtihadımıza dayanıyorsa, kendi reyimiz ise, onun hakkında ayet hadis bulamadıysak, nas'a dayandıramıyorsak verdiğimiz hükmü, içtihat yapıyorsak, o belki zahirde hak olabilir, bizim katımızda hak diyebiliriz ama Allah katında bilemeyiz. Batının hak mıdır? Acaba Allah katında o hak mıdır? Bunu iddia edemeyiz. Bizim hükmümüzse bizim hükmümüzdür diyebiliriz. Bu Allah'ın hükmüdür diyemeyiz. Allah'a iftira atmış oluruz. O bir müştehid mutlak olduğu halde böyle söylerken, öyle olmayan niceleri, biz diyorlar Kur'an'dan ruhunu alacağız ve ona göre hükümler koyacağız. Allah diyorlar zaten son hükmünü indirmemişti. Öyle diyorlar. Allah o günkü insanları ancak o kadar değiştirebildi. Peygamberin ömrü kısa olduğu için, eğer biraz daha uzun ömrü olsaymış, yani Allah veremiyormuş yani fazla uzun ömür. Eğer biraz daha uzun ömür olsaymış, Allah başka hükümler indirecekmiş. Aslında şu indirdiği hükümler Allah'ın son hükümleri değilmiş. O günkü insanları Allah ancak bu kadar değiştirebildiği için o kısa sürede, o yüzden o son hükmü değilmiş. Dolayısıyla son hükmü bunlar verecekmiş. Yani Allah Azze ve Celle o günkü insanları tam değiştirememiş. Bunlar daha ileride insanlarmış, daha medeniymişler, daha kültürlüymüşler. Bunlar Ebu Bekir'den, Ömer'den daha iyi Müslümanmışlar. O yüzden bunlar için Allah'ın başka bir hükmü varmış. O hükümler, Kur'an'ın hükümleri Ebu Bekir gibi, Ömer gibi gelişmemiş adamlar içinmiş. Böyle şey olur mu? Sen Ebu Bekir'den, Ömer'den kendini üstün mü görüyorsun? Allah Azze ve Celle Ebu Bekir'i, Ömer'i değiştirememiş de az değiştirmiş. Onlar o kadar değişebilmişler. O yüzden Allah da son hükmünü indirmemiş. Son hükmü her çağa göre biz verecekmişiz. Ve bizim verdiğimiz hüküm Allah'ın hükmü sayılırmış. Senin verdiğin hüküm Allah'a iftiradan başka bir şey değildir. O yalnız senin hükmündür, o kadar. Kimdir bundan daha zalim olan? Ve men azlamu mimmen iftara alallahi kezibe. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kimdir? Dini değiştirenler, Allah'ın demediğini diyenler, ılımlı İslam gibi laflar üretenler, ılımlı İslam gibi yalanları Allah'ın dini gibi anlatanlar, İçi boşaltılmış İslam'ı, işte İslam budur diyenler, işte İslam demokrasidir diyenler, işte İslam laikliktir diyenler. İslam İslam'dır, kelamullah'tır, seninki insan fikridir. Bazı yönlere uyabilir, bazı yönlere uymaz. Sen hiçbir zaman bir izmi İslam olarak tarif edemezsin. Yahut da İslam'ı bir izim la aynı gösteremezsin. Bu Allah'a iftira olur. Çağa göre yeni hükümler vereceklerini ve bu hükümlerin de Allah'ın hükmü sayılacağını söyleyenler Allah'a iftira atmış olmaktadırlar. Allah Azze ve Celle onların şerlerinden muhafaza eylesin. Ulaike yu'radun ala rabbihim. Onlar Rablerine arz olunacaklar. Ve yekûlü l-eşhâd hâulâillezine kezebu alâ rabbihim. Ve işte onlar Rablerine arz olundukları zaman, sunuldukları zaman, o şahitler diyecekler ki, işte bunlar var ya, işte bunlar Rableri adına yalan uyduran alçaklardı. Orada şahitler şahitlik yapacaklar. İşte şunlar var ya, işte buydu Allah namına yalan söyleyen. İşte buydu filan zamanda Kur'an'da olmayan bir meseleyi Kur'an'da varmış gibi anlatan. İşte filan adamdı bid'at uyduran, işte filan da İslam'ı şu izimmiş gibi gösterenler, işte şunlar da ılımlı İslam'ı İslam gibi anlatanlar, işte gösterecekler. Allah orada onları rezil edecek. Necva hadisi olarak bilinen bir hadiste Hazreti Ömer'in oğlu İbni Ömer'e bir adam gelir der ki senin bildiğin bir hadis var der, onu bana söyler misin? Necva hadisi. Fısıldamak yani gizli konuşmak demek. O da anlatır, peygamberimizden duymuş olduğu hadisi söyler. Allah Resulü buyurmuş ki kıyamet gününde olacak olan bir olayı peygamberimiz anlatıyor. Rabbinden rivayette bulunuyor. Yani kutsi hadis. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde sevdiği bir Müslüman kulunu kenara çeker tabiri caizse, der ki kulum hatırlıyor musun? Filan zamanda şöyle yapmıştın, şöyle bir günah işlemiştin. Filan yerde şöyle bir günah işlemiştin. Allah kimseye duyurmuyor Necva. Ona fısıldıyor. Kimsenin duymamasını sağlıyor. Ey kulum der, hatırlıyor musun? Filan yerde şu günahı işlemiştin. Falan yerde de şu günahı işlemiştin. Kimseye söylemiyor, duyurtmuyor. Settardır, ayıbını örtüyor. O der ki evet Rabbim biliyorum, evet Rabbim biliyorum. Evet, evet, evet biliyorum. O zaman Allah der ki ey kulum, dünyadayken senin ayıbını örtmüştüm ya hani, kimseye duyurmamıştım, hatırlıyor musun? Hani bir günah işliyordun da kapı açıldı, açılacaktı hani. Göreceklerdi hani, hatırlıyor musun? Filan yerde filan adamı öldürmüştün. Filan yerde şu günahı işlemiştin. Hatırlıyor musun? Az kaldı ortaya çıkacaktı. Dünyadayken bir sebebe, bir hikmete binaen bazı günahlar, hepsi değil, bazı günahlarını saklamıştım hani, kimseye göstermemiştim, duyurtmamıştım. Şimdi bugün de burada kimseye söylemeyeceğim ve senin günahlarını affediyorum der. Öbür kafire gelince onların ne mal olduğunu ortaya koyar, herkesin önünde rezil eder. O ayetleri saklayanlar var ya, اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ O Allah'ın ayetlerini ketmedenler, saklayanlar var ya, Allah onu Kur'an'da apaçık delillerle anlattığı halde, tafsilatlı olarak anlattığı halde, onu saklayanlar var ya, اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ Onlara Allah lanet eder. Ve lanet edenler de lanet ederler. Melekler ve lanet etme yetkisine sahip olanlar. Allah'ın ayetlerinden bir kısmını saklayanlar var ya, herkesin kabul edeceği kolay meseleler anlatıp tehlikeli meseleler anlatmayanlar var ya, ayetlerin bir kısmını saklayanlar var ya, İşte onları Allah lanet eder ve lanet etmeye selahiyetli olanlar da lanet ederler. İllellezine tabu ve islahu ve beyyanu. Sadece onların içinden tövbe edenler, ıslah edenler ve sonra açıklamaya başlayanlar. Hata ettim, bundan sonra konuşacağım. Hakikatleri anlatacağım diyenler. İşte Allah onların tövbelerini kabul eder. فَاُولَٰئِكَ اَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمُ Onların tevbelerini kabul ederim. Çünkü ben tevvabur rahimim. Ama öbürlerine gelince اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ O kafirler ve kafir olarak ölenler, hakikatleri anlatmadan ve kafir olarak ölmüş olanlara gelince اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Onlara Allah'ın laneti var, meleklerin laneti var, bütün insanların laneti var. Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Nedir o saklanan ayetler? Nedir o saklanan ayetler? Allah Azze ve Celle işte onun sonunda der ki, Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illa hu, huve'r-rahmanur-rahim. O Rahman ve Rahim olan Allah'tan başka ilah yoktur. İşte bunu saklıyorlar. Saklanan ayet. Allah'tan başka ilah yoktur.
Diyeceksiniz ki zaten herkes bunu biliyor. Herkes la ilahe illallah diyor. Bunun neresi saklı? Bunun her tarafı saklı. Sadece bilinmeden söylenen bir tekerleme haline getirildi. Anlaşılmadan söylenilen bir tekerleme haline getirildi. Halbuki bu medeniyetin en temeliydi. Allah'tan başka ilah olmayacak ki insan medeni olacak. Allah'tan başka ilahları tanımayacak ki kullara kulluk yapmayacak. Şerefini muhafaza edecek. Şerefli bir varlıksın sen. Melekler sana secde ettiler. Sen kullara kulluk yapamazsın. İşte bu la ilahe illallah'tır. Ve insanlara Allah'ın otoritesini öğretmediler. Allah'ı sadece yaratıcı bir Allah olarak öğrettiler. Allah'ın Rab sıfatını, rububiyetini sakladılar. Allah sadece yaratıcı değil, aynı zamanda idare edici, kanun koyucu. Bunu sakladılar. İnsanlar bilmeden la ilahe illallah dediler. Anlamadan söylediler. İşte bu hakikatleri saklayanlar var ya, اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَٰئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Allah'ın laneti onların üzerine, melekenin laneti onların üzerine, insanların laneti onların üzerine olacak. İşte onları o zaman o kıyamet gününde gösterilecekler. Allah bir kısmının ayıbını örtecek. Ey kulum hatırlıyor musun? Filan yerde şu günahı işlemiştin. Evet Rabbim. O zaman örtmüştüm, settar idim. Bugün de örteceğim. Ama ey kafir, sana gelince işte o zaman orada şahitlere Allah şahitlik yaptıracak. Onlar diyecekler ki o eşhed, o şahitler he ulaillezine kezebu ala rabbihim. İşte şunlar var ya, işte bunlar da dünyadaki Allah'a iftira atanlar. Allah namına yalan söyleyenler. Ele lanetullahi alez zalimin. Dikkat edin, Allah'ın laneti o zalimlerin üzerinedir. Hakikatleri saklayanlar zalimdirler. Allah'a iftira atanlar zalimdirler. Allah'a iftira, mesela Allah Azze ve Celle'nin kainat idare ettiğini ama insanları başıboş bıraktığını mesela söylemek, biz serbestiz demek, özgürüz demek Allah'a iftiradır. Sen özgür değilsin. Sadece bir tek zat var özgür olan, o da Allah'tır. Sen özgür değilsin. Allah'ın dünyasında yaşıyorsun. Onun verdiği rızıkları yiyorsun. Onun verdiği bedeni kullanıyorsun. Sonra özgürüm diyorsun. Sen istediğin gibi yaşayamazsın. O zaman Allah'ın dünyasından çık. Allah'ın olmayan bir dünyaya git. Allah'ın olmayan rızık, Allah'ın vermediği rızıkları bul, onları ye. Allah'ın vermediği bir beden bul, onu kullan. Allah insana karışmaz diyenler Allah'a iftira atmıştır. Allah'tan başkalarını ilahlaştıranlar Allah'a iftira atmıştır. Allah dünyayı boşuna yaratmıştır diyenler ahiret yoktur demek bu demek. Ahiret yoksa o zaman Allah oyun oynuyor demek. Laf olsun diye yapıyor demek. Hesap kitap yoksa, herkesin yaptığı yanına kalacaksa Allah o zaman bu dünyaları boşuna yaratmıştır demek. Bu Allah'a iftiradır. Ve Allah'ın adalette olmadığını söylemektir. Herkesin yaptığı yanına kalacak demektir. Ahiretin olmaması demek. Ve bu Allah'a iftiradır. İşte bu inançlara sahip olanlar, onlardan daha zalim olan kimdir? Allah'a iftira atanlardan daha zalim olanlar kimlerdir? Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, bulunduğumuz memlekette İslam için çalışanlardan olmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevmeyi nasip eyle. Yaradılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.